Ayrım 39, sayfa 377. Ankara-Sivas demiryolu ile ilgili bütün eksiklikler tamamlanmış, Sivas istasyonu binası da bitmişti. Açılış için her yan bayraklarla donandı. Bir gün önce Ankara'dan hareket eden bir özel katar ile İstanbul'dan yola çıkan iki özel katar, 30 Ağustos günü kısa aralıklarla alkışlar, sevinç haykırışları arasında geldiler. Sivas istasyonunun girişinde arka arkaya durdular. Demir yolcular 3 lokomotifin göğsünü bayrak ve taflanlarla süslemişlerdi. Peronları istasyon çevresini dolduran 30 bini aşkın Sivaslı ile yola emeği geçenler bu mutlu anı bekliyordu. Çoğunun gözleri yaşardı. İlk katardan Başbakan İsmet Paşa, Bayındırlık Bakanı Recep Peker, milletvekilleri, bakanlık ileri gelenleri, demir yolcular, eğitimciler inmişlerdi. İstanbul katarları İstanbul'da tatil yapan milletvekillerini, üniversite hocaları ve öğrencilerini, öğretmenleri, gazetecileri, oda ve dernek temsilcilerini getirdi. Konuşmalar için istasyonun yakınında yüksek bir kürsü hazırlanmıştı. Kürsü bir insan denizinin ortasında küçücük bir ada gibi kaldı. Saat 15.30'da Sivas Belediye Başkanı, daha sonra Sivas Memleket Hastanesi doktorlarından Necdet Bey çok heyecan verici, gözleri yaşartan konuşma yaptı. Kürsüye son olarak İsmet Paşa geldi. Konuşması bir saati aşacaktı. Halka hesap verdi. Fethi Bey'in eleştirilerini de yanıtladı. Demir yolu siyasetinin ne demek olduğunu anlattı. Özetle dedi ki, "Sevgili vatandaşlarım, sevincinizi anlıyorum. Ben sizden daha heyecanlıyım. Sizi kutlamaya, bütün memleketin sevinmeye değer bir başarıya eriştiğini ilan etmeye geldim. Bu noktaya gelmek için 7 yıldan beri ıstırap çekiyorum. Öncelikle şunu söylemeliyim ki, bizim siyasetimizin ana hatları, Türk tarihinin gelişimi, ıstırapları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmaksızın anlaşılamaz. Biz gerekli gördüklerimizi yalnız okuyarak, düşünerek bulup çıkarmadık. Halkımız ihtiyaçlarını 25-30 yıllık didinme yıllarında her gün başımıza vura vura dayatmıştır. Milli mücadele sırasında isyanları bastırmayı ve İnönü başarılarını sağlayan başlıca vasıta 5-600 kilometrelik Konya, Afyon, Eskişehir, Ankara demiryoludur. Eğer Erzurum-Ankara demiryolu var olsaydı Avrupa'nın Sakarya seferini göze alması şüpheli olurdu. Büyük taarruzdan önce dost sınırlardan gelecek kağnıları 6 ay beklemişizdir. Diyarbakır'dan, Van'dan, Erzurum'dan bir insan kafilesinin Akşehir'e kaç günde geldiğini hiç hesap ettiniz mi? Hesaba hacet yok. İçinizde bunu yaşayıp öğrenmiş kadınlar ve erkekler çoktur. Büyük Millet Meclisi'nin Gazi'nin başkanlığında toplanan ilk hükümeti 1920'de dünyanın bütün ateşleri başına yağarken, yarınki varlığı hazin bir şüphe altındayken, vatandaşlar yalın ayak sopa ile istilacılara karşı koymaya çalışırken, bütün bayındır yerler elden gitmişken, hazinesinde bir tek lirası yokken, ilan ettiği ilk programında Ankara'dan Yahşihan'a demir yolunu uzatacağını söylüyordu. Bütün bu söylediklerim, bu memlekette demir yolu konusunun, demir yolu lazım mı değil mi, yapılmasın demiyoruz gibi düşüncelerden başka bir şey, çok daha fazla bir şey olduğunu göstermek içindir. Milli devlet için demir yolu ihtiyacı, milli bütünlük, milli savunma, milli siyaset ve milli bağımsızlığın korunması sorunudur. Milli bütünlük ve milli varlığın çaresi olan önlemleri almak her düşünce ve ihtiyaçtan önce gelir. Bu önlemin bir gün geciktirilmesi affolunmaz, onarılmaz bir yanlıştır. Sivas'a gelmek için 7 yıl geçti. Sınıra varmak için belki bir 7 yıl daha geçecek. Bu kadar aceleci ve telaşlı olmamıza rağmen ancak 15 yılda çözülebilecek bir sorunun daha kaç yıl sürüncemede kalmaya tahammülü olduğunu kim, hangi cesaretle ve neye güvenerek iddia edebilir? Lozan'da milli haklar kabul edildi. Fakat Avrupa yoksun bırakıldığı bütün ayrıcalıkları, Türk milletinin geçireceği mali krizler sayesinde tümüyle geri almak ümidindeydi. Bu bir tahmin değildir. Bu sözler benim yüzüme karşı söylenmiş açık düşüncelerdir. Milli mücadele alanlarında her millet esaslı sınavları kendisi vermek zorundadır. Bu nedenle biz Avrupa'nın hitabını acı bir sınav daveti saydık. Geçireceğimiz mali sınav çetin bir sınavdı. Ben Lozan'dan döndüğüm zaman Avrupa Türkiye'nin mali tarihini daima bir bataktan öteki batağa düşmeye mahkum, içinden çıkılmaz bir durumda düşünmekle haksız değildi. Ya memleket kendi imkanlarıyla kalacak, memurun aylığını veremeyen, yanmış yıkılmış harabeler içinde hiçbir imar yapamayan durumda acı ve umutsuzlukla kendi kendine çöküp göçecek ya da yaşayabilmek için Avrupa'nın karşısında diz çökerek milli mücadelenin bütün kazançları pahasına ekmek parası arayacaktı. Biz işte bu mali sınavı vermek zorundaydık. Milli mücadelenin bütün sonuçlarını koruyacak, hatta güçlendirecek, memleket içinde herkesin hakkını ödeyecek ve bundan başka memleketin imarı ve gelişimi için mutlak işler yapacağız. İşte 7 yıldır Cumhuriyet'in verdiği büyük sınav budur. Bundan da fazladır. Uygun şartlarla borç alınabilirdi diye muhaliflerimin söylendiklerini işitmiyor değilim. Bize zararı olmayan şartlarla para geldi de kabul etmedin mi demek istiyorlar. Herhalde uygun şartlarla gelen parayı reddedecek kadar işten anlamaz değilim. Bu gibi iddialarda bulunanlar bilerek bilmeyerek gerçek dışına düşüyorlar. Haydarpaşa Ankara, Konya, Adana hattını bir an önce satın almam için beni ısrarla teşvik edenler arasında Sayın Fethi Bey de vardı. 1925'ten beri yabancı sermayenin gelmesine elverişli şartlar içinde olmadık. İsyan, savaş olasılığı, iki kez seferberlik, nüfus değişimi gibi sorunlarımız oldu. Zor günlerden geçtik. Bu şartlarda sermaye gelir miydi? Borç verirler miydi? Borç alarak demir yollarımızı yapmak isteseydik, bugüne kadar daha bir metre için kazma vurmamış olacaktık. Bütün sıkıntıları göğüslemişiz, biri ötekinden karışık bütün dış sorunlarımızı çözmüşüz. Memleket içinde milletin savunması, vatandaşın hakkı için lazım olan bütçeyi sağlamışız. Fazla olarak 1800 kilometre demir yolunu millete mal etmişiz. Bütün bunlar yanlış imiş, öyle mi? Memleketin bütün yükünü bir nesile yüklediğimden şikayet olunuyor. Bizim bayındırlık işlerine sarf ettiğimiz para yılda yaklaşık 30 milyon liradır. Daha 100 yıl boyunca her yıl bu kadar para harcasak yine ihtiyaçları, eksikleri karşılayamayız. Açığımız kalır. Bu parayı arttıracaksınız ve bunu yüzlerce yıl harcayacaksınız. Yüksek ve medeni, ileri bir millet olmak davası oyuncak mıdır? Aşar vergisini kaldırdığımız zaman samimi tereddüt ve itirazı köylülerden gördük. Bu kadar büyük vergiden vazgeçilerek devletin nasıl idare olunacağından endişe etmişlerdir. Devlet denilen şeyin ne ile idare olunacağını köy ihtiyarları hiç olmasa bizim kadar bilirler. Bu memleketin her köyünde bir başbakan oturduğunu hesap ederek söz söylemeliyiz. Liberalizm memleketimin güç anlayacağı bir şeydir. Yönelecekleri sistemin adını da açıkladı. Biz iktisadi olarak mutedil devletçiyiz. Bizi bu yöne sevk eden milletin eğilimidir. Devletçilikten büsbütün vazgeçip her nimeti sermayedarların faaliyetlerinden beklemek bu memleketin anlayacağı bir şey midir? Yıllardan beri yabancı sermaye propagandası milli siyaseti çürütmek için çalışmaktadır. Geçen yıllarda sermaye getirecek adamın ileri sürdüğü şartları kabul edebilecek adamın akşama yiyeceği olmayan, kapısını alacaklıların zorladığı, gözü kararmış biçare bir adam olması lazımdı. Hükümetin başarısı her ne pahasına olursa olsun milleti böyle bir duruma düşmekten kurtarmış olmasıdır. Vergilerin köylüyü ezdiği iddiasına gelince, aşar döneminde 100 milyonluk bütçenin 40 milyon lirasını, yani %40'ını köylü aşar ve ağnam vergisi olarak verirdi. Şimdi 225 milyon liralık bütçeye köylü arazi ve sayım vergisi olarak 20 milyon veriyor. Para olarak eskinin yarısı kadar, yüzde olarak eskinin dörtte biri kadar, %11. İsmet Paşa'nın aldığı iddia edilen yüksek vergiler konusu da böyle. Türkiye demir yolları sayesinde siyasetçe ve iktisatçı en azından bir kat daha kuvvetli olmuştur. Vatandaşlarıma eski bir asker olarak serin kanlılıkla söyleyebilirim ki, demir yolunun Sivas'a gelmesiyle bu vatanın herhangi bir sınırının savunması bir kat daha kolaylaşmıştır. Konuşması dikkatle dinleniyor, sık sık alkışlarla kesiliyordu. Konuşmasını şöyle bitirdi. Katarlar Asya'nın büyük şehri, Anadolu'nun bayındır beldesi olan Sivas'a girmeden önce esaslı bir görevi yerine getirmek istiyorum. Sesini iyice yükseltti. Türk işçisi, Türk fenli. Bu yollar Türk işçisinin, Türk fenlinin çetin ve muzaffer bir sınavıdır. Mühendislerimize ve bütün işçilerimize vatan minnettardır. Büyük zafer dolayısıyla minnet ve saygı ilanarak coşkun alkışlar arasında kürsüden indi. Saat 17 olmuştu. Dipnot: Ümit Sarıaslan, Demir Ağlarından Örümcek Ağlarına, sayfa 48-72. Sadeleştiren Ü Sarıaslan, biraz da ben. İlk lokomotifin önündeki kur deliği kesti. İstim üzerinde bekleyen katarlar, buhar sala sala, düdük çala çala, alkış, sevinç gösterileri ve gözyaşları içinde dualar arasında hareket ettiler. Makaslardan geçerek üç yoldan ilerleyip istasyona girdiler, yan yana durdular. Göğüsleri süslü lokomotifler buhar salıyor, makinistler, ateşçiler gururla el sallıyorlardı. Hayal gibi bir görünümdü. Sivas göğüs şimdiye kadar hiç böyle güçlü zafer ve mutluluk çığlıkları ve alkış sesleriyle dolmamıştı. Misafirler istasyonda ağırlandılar. İsmet Paşa, Recep Peker ve Devlet Demiryolları Genel Müdürü ile Mühendisler Müdürü'nün odasında toplandılar. İsmet Paşa'ya önce Sivas'ta yapılacak lokomotif ve vagon tamirhaneleri hakkında bilgi verildi. Sivas Demiryolu Ağı'nın en önemli merkezlerinden biri olacaktı. Sivas Divriği'de büyük demir yatakları olduğu keşfedilmişti. Ağır sanayi kurmak açısından bu büyük bir talihti. Sivas Erzurum yolu konuşuldu. Yolun 546 kilometre olacağı hesaplanmıştı. Yol uçurum, nehir, dere ve vadileri birçok köprüyle aşacaktı. Erzurum'a kadar 138 tünel açmak gerekiyordu.
Kaç?
138 efendim. Tünellerin uzunluğu toplam 23 kilometreyi buluyordu. Yolun 75-80 milyon liraya çıkacağının hesap edildiği söylendi. İhale sonuçlanınca yolun yapımına başlanacaktı. İhale işlemleri hayli zaman alıyordu. Bu sırada Fali Rıfkı Bey istasyonun büyük holünü dolduran kalabalık içinde çevresindekilere bir hikaye anlatıyordu. İstanbul'da mercan balığı az çıkar ve Yahudiler bunu pek severlermiş. Bir gün hahama gitmişler. Ne yapsak da bu balığı Türkler yemese hem fiyatı artmaz hem de bize kâfi gelir. Haham demiş ki, adını bugün Yahudi balığı koyun. Türkler balıkhanelerde ve dükkanlarda Yahudi balığı sözünü duyunca güzel mercandan ürker olmuşlar. Bu nimet Musevi vatandaşlara kalmış. Hikayesini şöyle tamamladı. Köprü yapmak, bend yapmak, demir yolu yapmak, hatta işletmek, bütün bunlar, bunlara benzer işler Cumhuriyet devri gelene kadar Türkler için Yahudi balığıydı. Dipnot: Fali Rıfkı Atay, Bir Ray Parçası. Aktaran Ü Sarıaslan, adı geçen eser, sayfa 84-85. Cumhuriyet Türkiye'sinde artık hiçbir şey Yahudi balığı olmayacaktı. Her iş, her meslek Cumhuriyet vatandaşlarına açıktı. Fethi Bey İsmet Paşa'nın Sivas konuşmasının özetini akşam radyodan dinlemiş, tümünü sabah gazetelerde okumuştu. Arkadaşlarıyla toplandı. Ege bölgesindeki kriz dolayısıyla sorunları artan halk yeni partiye ilgi gösteriyordu. Milletvekili seçme ve seçilme hakkını savunacağını açıkladığı için kadınların da serbest partiye destek verecekleri ümit ediliyordu. İsmet Paşa'ya İzmir'de yapılacak büyük bir mitingle yanıt vermeyi uygun gördü. İzmirliler ısrarla davet ediyorlardı zaten. Arkadaşları da bu düşünceyi beğendiler. Dipnot: Ama çok partili hayatı başlatmaktı. Parti çatışmalarını başlatmak değildi. Bu amacın eğitici, alıştırıcı, sakin bir süreçten geçmesi çok yararlı olurdu. Bu sürecin uzun sürmesi gerekmezdi. Halka iktidar ve muhalefet arasında uygarca ilişki örnekleri verilirdi. Birdenbire ilişkileri sertleştiren etkinlikler, mitingler, çatışmalar, sert açıklamalar, eleştiriler toplumu da siyasi çevreleri de çabuk gerdi. Serbest fırka iktidara gelmekte bir gün gecikirse sanki felaket olacakmış gibi çok acele etti. Olgun, soğukkanlı, sabırlı, temkinli, amacı dikkate alan bilinçli bir tutum içinde olsalardı, Türkiye daha o tarihte çok partili hayata girmiş olurdu. Fethi Bey yazık ki bu olgunlukta biri değildi. Bütün kaynakları inceledim, düşüncemi özetlemek istiyorum. Fethi Bey misyonunun anlamını, değerini idrak edebilmiş değil. Daha seçime bir yıl varken kuruldukları gün memleketi seçim havasına soktu, seçim mücadelesini başlattı. Fethi Bey'in bulabildiğim bütün konuşmalarını okudum. Övdüğü, beğendiği bir tek şey yok. Medeni kanunu bile ağzına almıyor. Ara sıra Gazi'ye dalkavukluk yapıyor. Birkaç konusu var. Vergiler, yabancı sermaye, demir yolları ve benzerleri. Türkiye bu muydu? İktisadi duruma değinirken dünya krizini hiç dikkate almıyor. 500 bin göçmen gelmiş. Bu büyük sorunu da hiç hesaba katmıyor. Bütün Batı Anadolu yanmış, yıkılmış, önemsemiyor. Küçücük bir bütçeyle çabalandığının üzerinde durmuyor. Yabancı sermayenin alışkanlıklarını, beklentilerini, isteklerini bilmezlikten geliyor. Herhangi bir konuda hiç sayı vermiyor. Yani bir araştırma yapmış değil. Sanki bir iktisat otoritesiymiş gibi konuşuyor. Kızdığı İsmet Paşa'yı yenmek için iktidarı yıkmaya çalışıyor. Şeyh Said isyanı sırasında tanık olduğumuz inadı, geç kavrayışı, değerlendirme eksikliği sürüyor. Ne talihsizlik! Gazi'nin bu görev için seçebileceği daha uygun kişiler vardı. Fethi Bey'in seçimi Türkiye açısından talihsizlik olmuştur. Bir süre sonra yine yurt dışında bir göreve gidecektir. Gazi'nin ölümünden sonra bu kez İsmet Paşa'ya yanaşacak, onu öven bir konuşma yapacak ve bakan olacaktır. O ne düşmanlıktı, bu ne dostluk. Bu da memleketimizden bir insan manzarası. CHP de uyarmalı, yol göstermeli, bazı jestler yapmalıydı. Serbest Parti'nin aceleciliğine o da kapıldı. Yönetimin seçimi etkilemeye çalıştığı anlaşılıyor. CHP olgun, daha anlayışlı davranabilir, nasihat tavsiye tonunda konuşma ve yazılarla Serbest Parti'ye rehberlik edebilirdi. Uygarca tartışmak, yarışmak, seçim yapmak kolay iş değildir. Yalnız halkın değil, particilerin de, basının da bu yeni sürece alışmaları, ısındırılmaları için zamana ihtiyaç vardı. İki parti birbirine yardımcı olmalıydı. Olmadılar, düşman oldular. İzmir örgütü daha kurulmamıştı ama bir öncü gönüllü örgüt vardı. Bunlara bilgi verildi, mitinge mümkün olduğu kadar çok insanın katılmasını sağlaması istendi. Örgüt Gazi ile Fethi Bey'in birlikte oldukları fotoğraftan rozet yaptırdı. Fethi Bey İzmir'e hareket etmeden önce veda için Gazi'yi ziyarete geldi. Ülkenin çeşitli yerlerinden ve devletin türlü birimlerinden gelen bilgiler Gazi'de toplanıyordu. Gazi Fethi Bey'e şu tavsiyede bulundu. İzmir'de gayet temkinli hareket etmelisiniz. Çok yumuşak ve soğukkanlı açıklamalar yapınız. Mücadeleyi hiçbir zaman çatışma şekline sokmayınız. Son olarak da şunu ekledi. Herhangi bir zorluk çıkarsa beni derhal haberdar ediniz. Fethi Bey ayrıldıktan sonra Nuri Jonker'e tatsız olaylara meydan vermemesi için, yani Fethi Bey'in yumuşak ve soğukkanlı konuşmasını sağlaması için İzmir'e gitmesi tavsiyesinde bulundu. İzmir valiliğine de Fethi Bey'in iyi korunması talimatını verdi. Dipnot Kılıç Ali'nin anıları sayfa 269-270. Öğleden sonra Sadri Maksudi Bey geldi. Türk Dili için adlı bir eser yazmıştı. Gazi'den bir sunuş yazmasını diledi. Dil sorunları ile ilgili kitaba Gazi bir sunuş yerine genel bir değerlendirme yazdı. Milli duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili dillerin en zenginlerindendir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesinin yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır. Bu cümle dilciler ve yazarlar için bir rehber olacaktır. Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey seçim bölgesi olan İzmir'e Fethi Bey'den iki gün önce gelmişti. İki partiyi tutan gazeteler Fethi Bey'in İzmir'e geleceğinin öğrenildiği günden beri kıyasıya bir kapışma içindeydiler. Başlıklar, yazılar iki yanı da çok germişti. Hava elektrikliydi. Oysa İzmir 9 Eylül gününü kutlamaya hazırlanmaktaydı. Bu çekişme ve Fethi Bey'in 9 Eylül'ün arifesinde İzmir'e geliyor olması birçok İzmirlinin canını sıktı. 9 Eylül parti tartışmaları içinde kutlanacak bir gün değildi. Çok büyük bir gündü o. Dipnot: Ben 3 yıl 9 Eylül Üniversitesi'ndeki görevim dolayısıyla İzmir'de kaldım. 1978-1980. İşgal ve milli mücadele dönemine, burada serbest fırka ile ilgili İzmir olaylarını tanışabildiğim yaşlı İzmirliler ile konuştum. İzmir'in büyük çoğunlukla yeni partiye yöneldiği hakkındaki iddiayı hiçbiri doğru bulmadı. Fethi Bey'i karşılayan kalabalığın büyük bölümünün İzmir dışından getirildiğini söylediler. Mahmut Esat Bey bir olay çıkmaması, günün güzelliğinin bozulmaması için Gazi'ye bir telgraf çekerek Fethi Bey'in İzmir'e gelmemesini istedi. Gazi bu isteği Fethi Bey'e duyurdu ama gitme demedi. Fethi Bey'den önce çevre il, ilçe, nahiye ve köylerden trenlerle, kamyonlarla, arabalarla İzmir'e pek çok kişi gelmeye başladı. İzmir'de kendiliğinden oluşan Serbest Parti örgütünün iyi çalıştığı anlaşılıyordu. Örgütün başında genç bir doktor vardı, Hayri Üstündağ. İstanbul valisi Muhittin Üstündağ'ın kardeşi. Biri iktidarın yöneticisiydi, öteki muhalefetin öncülerinden biri. Ne vali görevden alındı ne kardeşine baskı yapıldı. Halk pek heyecanlıydı. Gazi'nin yeni kurduğu partinin başkanını karşılayacaklardı. Hepsinin yakasına Gazi Fethi Bey rozeti takıldı. Alsancak ve yakınında oturan İzmirliler evlerine çekildiler. Fethi Bey 4 Eylül'de gemiyle İzmir'e geldi. Kıyı Fethi Bey'i bekleyen binlerce kişiyle doluydu. Davullar, zurnalar çalıyordu. Bu ciddi bir gövde gösterisiydi. Yaşasın Gazi, yaşasın Fethi Bey, yaşasın Serbest Parti diye bağırıyorlardı. Dipnot: Ahmet Ağaoğlu kalabalığın en az 40 bin kişi olduğunu söylüyor. Serbest Fırka Hatıraları sayfa 149. Fethi Bey gemiden karaya çıktı. Halkı zorlukla yararak kıyıdaki İzmir Palas Oteli'ne ulaşabildi. İzmir valisi Kazım Dirik Paşa'dan bir yazı geldi. Vali Paşa güvenliği sağlamakta güçlük çektiğini, bu nedenle ertesi gün yapacağı konuşmadan vazgeçmesini istiyordu. Fethi Bey engellemeleri aşarak durumu Gazi'ye bildirmeyi başardı. Gazi telgrafı alınca çok öfkelendi. Bu nasıl iş? İdare tarafsız olmazsa muhalefet nasıl yaşar? Güvenliği sağlamak idarenin başlıca görevi değil mi? Otur hemen yanıt verelim. Tevfik Bey oturdu, Gazi çekilecek telgrafı yazdırdı. İzmir'de Serbest Parti reisi Fethi Bey Efendi Hazretlerine. Anlıyorum ki sana konuşmanı yaptırmak istemiyorlar. Fakat sen konuşmanı mutlaka yapacaksın ve rastlayacağın herhangi bir engeli derhal bildireceksin. Tevfik Bey emretti. Bu telgrafın birer suretini hemen şimdi Başbakan'a, İçişleri Bakanı'na ve Vali'ye de gönderin. Dipnot: Yakup Kadri Karaosmanoğlu Politikada 45 Yıl adlı anılarında Atatürk ile İsmet Paşa'nın resimleri yırtılıp yerlere atılıyor diye yazıyor. Atatürk'ün de hedef alındığını belirtiyor. Sayfa 117. Miting ve konuşma 7 Eylül'e ertelenmişti. Bu erteleme iyi olmadı. 6 Eylül günü boş kalan on binler şehre dağıldılar. Kalabalık bir grup Halk Partisi binasının önünden geçerken Halk Partililere küfretti. Bir Halk Partili karşılık verince kıyamet koptu. Binaya saldırdılar. Camları, pencereleri, kapıyı kırdılar, içeri daldılar. İsmet Paşa'nın asılı bir resmine ateş edildi, resimleri yere atıldı. Görevlilerden birinin başını yardılar. Bina önündeki parti otomobilini parçaladılar. Vali ve polis buraya gelirken bir başka kalabalıkta CHP'yi tutan Anadolu gazetesini kuşatmıştı. Dipnot: Ahmet Ağaoğlu hatıralarında diyor ki, kalabalığın bu hareketini anlamak için şurasını ilave etmeliyim ki, gazete o gün çıkardığı sayısında İzmir halkını şiddetle tahkir etmiştir. Serbest Fırka Hatıraları sayfa 63. Söz konusu yazı Çetin Yetkin'in SCF olayının 238-239. Sayfalarında yer almaktadır. Yazının konusu İzmir halkı değildir. Halkı tahkir söz konusu bile değildir. Fethi Bey'e hitaben yazılmıştır. İzmir'deki serbest fırkayı tutan gazetecileri milli mücadele sırasındaki işbirlikçi tutumlarını açıklıyor. İki gazetecinin adı geçiyor. Demek ki halk bu iki işbirlikçi gazeteci yüzünden binayı tahrip etmeye yönelmiş. İçeri girmeye çalışıyorlardı. Bir silah patladı. Kurşun bir çocuğun başına rastladı, yaraladı. Babası can çekişen çocuğu hastaneye götürmedi. Kucağına alarak yüzlerce kişiyle İzmir Palas'ın önüne geldi. Çocuğu kapıya inen Fethi Bey'in ayaklarının dibine bırakarak bağırdı. Al emanetini. Zavallı çocuk Fethi Bey'in ayakları dibinde öldü. Fethi Bey otel önündeki kalabalığı yatıştırmaya çalışırken Anadolu gazetesinin önündeki kalabalık da kana kan isteriz diye bağırıyor, gazete binasını taşlıyor, camları parçalıyor, içeri girmek için kapıyı zorluyordu. Gazeteciler içerideydi, girseler kim bilir neler olurdu. 31 Mart gericilik olayından beri Türkiye'de böyle olaylar olmamıştı. Serbest Parti yöneticileri denetimi kaybetmişlerdi. Dipnot: Hakimiyeti Milliye gazetesi kalabalığı yönlendirenlerin adlarını veriyor. Çakır arabacı Ahmet, Tatar Osman, kaçakçı Sait, Ahmet, Şen gazinosundan garson Hakkı, kaçakçı Yakup, kör Sait, hırsız Cafer, sabıkalı arabacı Salih, sabıkalı çifte kara Ahmet, sabıkalı yan kesici altın diş Recep, dişçi Adnan, devri alem seyyahı diye kendine at takan Hayrettin. Çetin Yetkinse CF olayı sayfa 247-248. Binanın önündeki bir avuç polis halkın binaya girmesini önlemek için mücadele ediyordu. Atılan bir taş bir polisin başını yardı. Bir komiser yardımcısı ateş etti, kavga büyüdü. 15 kişi yaralandı. Jandarma yetişti, halk jandarmayı da taşladı. Dipçikler çalışınca kızgın, azgın kalabalık dağıldı, gazeteciler kurtarıldı. Dipnot Çetin Yetkinse CF olayı sayfa 242 ilk satır. Türk Hukuk Devrimi'nin büyük hizmetkarı Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey de düşmanca tepkiler üzerine bir karakola sığınmıştı. Vali de olayları önlemek için geldiği CHP binasında kalmış, dışarı çıkamıyordu. İzmir işgal altında gibiydi. Asker ve polis şehirde düzeni zorlukla sağlayabildi. Gazi'nin özlemle beklediği çok partili hayat İzmir'de böyle başlamıştı. Bir ölü, birçok yaralı, birçok tutuklu. Eski Batı Cephesi komutanı İsmet Paşa'nın kurşunlanan, yerde sürüklenen resimleri. Dipnot, 30-40 bin kişi gece ne yaptı? Şehir ve güvenlik güçleri zor bir gece geçirmiş olmalılar. Olaylar nedeniyle 36 kişi bazı işçileri yasa dışı greve kışkırtmaktan, 14 kişi ve Serbest Parti'yi destekleyen Yeni Asır gazetesinin sorumlusu ve yazarı tutuklandı. Son Posta gazetesinin sorumlusu da tutuklanacaktır. Anadolu gazetesi içinde soruşturma açılmıştı ama sorumlu tutuklanmamıştı. Yazar ise milletvekiliydi, dokunulmazlığı vardı. Anadolu gazetesinin yazı işleri müdürü beraat eder, öteki gazeteciler çeşitli cezalara çarptırılır. Çetin Yetkinse CF olayı sayfa 245-246. 3 Aralık 1930'da Arif Oruç'ta tutuklanır. Gazi gelen haberler üzerine Kazım Paşa Balıkesir'de olacaktı. Hemen İzmir'e giderek durumu araştırıp sonucu bildirmesini rica edelim dedi. Gelen haberler abartılı olabilir. Hayal kırıklığını belli etmemeye çalışıyordu, sordu. Fethi Bey bugün konuşmayacak mıydı? Konuşmasını yarın ertelemiş efendim. Peki. Daha çabuk haber alabilmek için o gün Yalova'dan İstanbul'a döndü. Kazım Özalp'e de bir mektup yazdı. Dipnot. Gazi mektubunda diyor ki, hükümetin bütün temel faaliyetlerinin doğru olduğu kanaatindeyim. Eğer kanaatim bu olmasaydı partinin programını ve hükümet faaliyetlerini değiştirme durumunda olurdum. Aktaran İlhan Tekeli Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranı'nda Türkiye'nin iktisadi politik arayışları sayfa 168. Gazi Fethi Bey anlaşmasının kırıldığı noktanın Fethi Bey'in İzmir konuşması ve İzmir olayları olduğu anlaşılıyor. Miting için Alsancak stadı ayrılmıştı. 7 Eylül günü Fethi Bey sıkı koruma çemberi içinde geldi. Stad tümüyle dolmuştu. Yaşasın Fethi Bey aykırışlarıyla karşılandı. Hazırlanan yüksek büyük kürsüye çıktı. Sağında Nuri Jonker, solunda Tahsin Uzer yer aldılar. Kürsünün önünde Gazi'nin çerçeveli büyük bir resmi yer alıyordu. Dipnot Fethi Okyar'ın anıları sayfa 210. Fethi Bey'in sesi bu kadar kalabalığa ulaşmıyor, duymayanlar şikayet ediyorlardı. Nuri Jonker Fethi Bey'in söylediklerini gür sesiyle tekrar ederek herkese ulaştırdı. Fethi Bey İsmet Paşa'nın Sivas konuşmasına yanıt olarak şimdiye kadar söylediklerini yineledi. Demir yolları 7 yıldır hiçbir şey yapılmadığı ve benzerleri. Alkışlar ve haykırışlar yükseliyordu. Yaşasın Fethi Bey, kahrolsun İsmet Paşa. Fethi Bey bir ara başındaki şapkayı çıkarıp gösterdi. ''Bizim şapkayı çıkaracağımızı söylüyorlar, iftiradır.'' diyecekti. Daha şapkayı çıkarıp da ''Bizim şapkayı çıkaracağımız der demez, biri kahrolsun şapka.'' diye bağırdı. Birçok kişi başlarından şapkalarını, kasketlerini yere attı. Bazıları atmakla kalmayı bir de çiğnediler. Fethi Bey çok şaşırmıştı, adeta feryat etti. ''Hayır, yanlış anladınız, öyle söylüyorlar, bu doğru değildir, iftiradır, devrimlerle aynı fikirdeyiz.'' Dipnot, İsmet İnönü Hatıralar, 2. cilt sayfa 228. Fethi Bey'in konuşmasının ana çizgileri için Bilsay Kuruç, belgelerle Türkiye İktisat Politikası sayfa 104-106. Acele edenler eğilip şapkalarını, kasketlerini yerden aldılar. Tozunu toprağını silkeleyip yine başlarına geçirdiler. Fethi Bey'in her cümlesi Nuri Jonker tarafından tekrar edildiği için miting uzadı, 3 saate yakın sürdü. Kalabalık askerin ve polisin dikkati altında olaysız dağıldı. Dışarıdan gelenler geldikleri araçlarla İzmir'den ayrıldılar. İzmir sakinledi. Serbest parti yönetimi binalara saldırılmasını da, İsmet Paşa'ya yapılan saygısızlığı da kınamadı. Yönetime göre hiç kusurları yoktu. Bütün kusur valinin ve CHP'nindi. Bu yaklaşım fırsatçıları cesaretlendirecekti. Dipnot, şimdilerde yazılmış kitapları okuyorum. Bazıları olaylara tek yanlı yaklaşıyorlar, bütüne bakmıyor, birkaç ağaca bakarak karar veriyorlar. Meclis Başkanı Kazım Özalp 8 Eylül akşamı İzmir'e geldi. Ön bilgiler aldıktan sonra akşam valilikte Adalet Bakanı Mahmut Esat Bey'i, Vali Kazım Dirik Paşa'yı, Fethi Bey'i, Garnizon Komutanı Hüseyin Hüsnü Erkilet Paşa'yı, Halk Partisi Müfettişi Zühtü Durukan Bey'i toplantıya çağırdı. Hepsinin olayları kendi açılarından telgraflarla gaziye bildirdiklerini öğrenmişti. Çektikleri telgrafları okumalarını rica etti, hiçbiri yanaşmadı. Çünkü birbirleri aleyhinde ağır sözler yazmışlardı. Mustafa Kemal Paşa'nın ricası böyle, okuyalım tartışalım gerçeği açığa çıkaralım. Postaneden telgrafları istedi. İstanbul'da Gazi Yunus Nadi Bey'e yemeğe kalınız demişti. İzmir'den birçok telgraf almış, karşılaştırmış, durumu anlamıştı. Yemekte İzmir olayları konuşuldu. Yunus Nadi Bey bu konuda bir yazı yazmak istiyordu. Gazi ertesi günü Cumhuriyet'te yayımlanmak üzere Yunus Nadi Bey'e kısa bir yazı yazdırdı. Bu Gazi'ye yönelik bir açık mektup olacak, Yunus Nadi Bey'in imzası ile yayımlanacaktı. Gazi de bir gün sonra bu açık mektubu yanıtlayacaktı. Serbest Cumhuriyet Partisi'nin ve üyelerinin uyarıya ihtiyaçları vardı. Dipnot, Yunus Nadi Bey'in imzası ile yayımlanan mektubu Gazi'nin yazdırdığını Kılıç Ali anılarında açıklamıştır. Sayfa 273. Hasan Rıza Soyak ise mektubun Gazi'nin tasvibi ile yazıldığını söylüyor. Adı geçen eser 2. cilt sayfa 432. Arada fark var.